Ayrım 68.
Erkekler onun tarafından kalplerinin kırıldığını unutmak inceliğini göstermişlerdi. Genç kızlar da ona kırgın değildi. Hepsi onun erkek arkadaşlarını kandırmak için yaptıklarını anımsamıyor görünüyorlardı. Mrs. Merriweather, Mrs. Whiting ve Mrs. Maid de hastanedeki çalışmaları sırasında ona uçarı oluşundan dolayı soğuk davrandıklarını unutmuşlardı. Çünkü bu kadınların hepsi de aynı felaketle karşılaşmışlardı. Ayrıca Scarlett onlar için Pitipet'in yeğeni olan Charles'ın dul karısıydı. Yaşlı hanımlar onu öptüler. Gözleri yaşararak, nazik bir biçimde annesinden söz edip başsağlığı dilediler. Ayrıca babasının ve kız kardeşlerinin hatırlarını sordular. Tüm tanıdıklar, Melanie ile eşliğinin durumlarıyla ve bebeğin sağlığıyla ilgili bilgi aldılar. Scarlett'in bu candan ve içten gösterilen ilgiye rağmen gizlemeye çalıştığı bir sıkıntısı vardı. Dadı ile Cookie, sıcak su ile kadife elbiseyi silip fırçalamışlarsa da bazı yerlerinde leke izleri kalmıştı. Elbisesinin eski olduğu düşüncesine varılmasından kaygılanıyordu. Oysa oradaki kadınların elbiseleri çok daha eskiydi. Bütün elbiseler ya yamalı ya da gayet ustaca örülmüştü. Üstündeki yeşil kadife elbise ise yepyeniydi. Düğünde Fanny'nin beyaz satenden dikilen gelinliğinden sonra onun elbisesinden daha yeni bir giysi yoktu. O Pitipet'in Mrs. Elsinglerin parasal durumuyla ilgili sözlerini anımsadı. Bu gelinliği yaptıracak ve bunca davetliye bu kadar pasta ve içecek ikram edecek parayı nereden bulduklarını merak etti. Çünkü bütün bunlar oldukça büyük bir parayla sağlanabilirdi. Herhalde borç almışlardı. Scarlett böyle bir zamanda düğüne harcanan parayı aynı Tarletonların çocuklarının mezarları için yaptıkları harcama gibi gereksiz buldu ve bu duruma çok sinirlendi. Acaba neden herkes eski günlerdeki gibi para harcamaktan çekinmiyor? Artık eski günler geçmişe karıştı ve geri geleceği de belli değil. Paranın sokağa atılacağı günlerde yaşamıyoruz diye düşündü. Scarlett bir süre bu can sıkıcı durumun etkisinde kaldı. Sonra para benim değil ya diyerek kendini toparlamaya alıştı. Başkalarının yaptıkları çılgınca şeyleri düşünüp gecesini berbat edecek değildi ya. Fanny'nin kocasını görünce onu çok iyi tanıdığını anladı. Tommy Welburn Spartalıydı. Scarlett onun 1863 yılında omuzundaki bir kurşun yarasını tedavi ettiğini anımsadı. Oldukça güzel bir gençti. Süvari olmak için tıp öğrenimini bırakmıştı. Aradan geçen bu kısa zamanda çok çökmüş, küçük bir ihtiyar olup çıkmıştı. Asıl daha sonra kalçasından yaralanması onu bu hale getirmişti. Güçlükle yürüyordu. Pitipet'in söylediği gibi yürüyüşü gülünçtü. Tommy ise bu durumunu önemsemiyor, başkalarında kıskanacağı, çekemeyeceği hiçbir şey görmüyordu. Tıp öğrenimine tekrar devam etmek istememiş ve müteahhitlik yapmaya başlamıştı. Bugünlerde birkaç İrlandalı ile birlikte yeni otel açıyordu. Scarlett onun böyle ağır bir işi nasıl başarabildiğini düşündü ama pek de merak edip öğrenmedi. Çünkü içinde yaşanılan ortam insana her şeyi yapmak imkan ve gücünü veriyordu. Dans için sandalye ve masalar kenara çekilirken Tommy, Hugh ve Rene Picard sohbet etmek için onun yanına geldiler. Hugh'u savaş hiç değiştirmemişti. Scarlett onu son kez 1862 yılında görmüştü. O hep aynı zarif ve içe kapanık bir gençti. Maybel Merriweather ile izinli çıktığı günlerde evlenen Rene Picard ise çok değişmişti. O bir maymuna benziyordu. Siyah gözlerinin içinde alaycı bir ifade parlarken yüzünde sert bir görünüm gözleniyordu. Zuhaf üniformasını taşıdığı zamanlardaki gururlu halinden hiçbir iz kalmamıştı. Rene Scarlett'in elini öperken, ''Gül yanaklar, zümrüt gözler hep aynı. Hiç değişmemişsiniz.'' dedi. ''Sizi ilk kez yardım satışında gördüğüm gibi oldum. O günü anımsıyor musunuz efendim? Nişan yüzüğünüzü sepete atışınızı hiç unutmadım. Ben bu hareketinizi maddi, manevi, tüm zorluklara göğüs germesini bilen bir kadının davranışı olarak değerlendirmiştim. Ama parmağınıza bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen henüz bir yenisini takmadığınızı da ummuyordum doğrusu.'' Rene sözlerini bitirdikten sonra Hugh'un kolunu dürttü. Şu an onun gözlerinde kötü bir ifade vardı. Scarlett, Rene Picard, ben de sizin bir araba içinde poğaça satacağınızı ummazdım diye cevap verdi. Rene bu taşlama karşısında utanmak yerine kahkahayla güldü ve tekrar Hugh'un sırtına vurdu. Eğer doğruyu öğrenmek isterseniz efendim, size anlatayım. Beni hayatımda ilk kez bu biçimde bir işe zorlayan kişi, kayınvalidem Mrs. Merriweather oldu. Eskiden bu işten nefret ederken şimdi alıştım. Hiç yüzüm kızarmadan poğaça yüklü arabayı kentin içinde dolaştırıyorum. Kayınvalidem bir erkeğe her istediğini yaptırabilecek bir hanımdır. Eğer onu general yapsalardı, inanın bu savaşı kazanırdık. Öyle değil mi Tammy? Kayınvalidesinin bulunduğu tarafa bakan Tammy, doğrudur. Kayınvalidelerimiz bizimle beraber savaşsalardı, Yankileri bir hafta içinde temizlerdik dedi. Bizim bunca yıl direnişimizin tek nedeni de geride bıraktığımız kadınların yenilgiyi asla kabul etmemeleridir. Öyle değil mi Scarlett? Ben bugün içinde bulunduğumuz durumun bizden çok sizi ve büyüklerimizi üzdüğünü düşünüyorum. Hugh hakim, Rene dünyanın en usta kemancılarından biri olacaktı. Ben de doktor olacaktım. Oysa şimdi, Rene, elden bir şey gelmiyor. Duruma ayak uydurmaktan başka çaremiz yok dedi. Ben Güney'in poğaça kralı olacağım, Hugh de odun kralı. Dostum Tammy, sen de yanında zenci esir yerine İrlandalı esir çalıştıracaksın. Bu büyük bir değişiklik. Zamanla çok eğleneceğimizi umuyorum. Kendimizden çok söz ettik. Peki Mrs. Scarlett, siz ve Mrs. Melanie ne yapıyorsunuz? İnek sağıp pamuk topluyorsunuz herhalde. Scarlett, Rene'nin kadere kolayca boyun eğmesine bir anlam veremedi ve onun sorusuna, ''Birkaç zencimiz var, her işi onlar yapıyor.'' diye cevap verdi. Duyduğuma göre Mrs. Melanie bebeğine Beauregard adını vermiş. Kendisini kutladığımı ve İsa adından sonra dünyada bunun kadar güzel bir at yoktur dediğimi ona söyler misiniz? General Beauregard aslen Fransızdı ve Louisiana kaplanları diye adlandırılan orduya komuta etmişti. Zuhaf elbisesi giyen askerleri ona taparcasına bağlıydılar. Anısı Rene'nin gözlerini parlatıyordu. Tammy, tamam ama bir general Robert Edward Lee de unutulmamalı. Beauregard adına saygı duyuyorsam da oğlumun adını Bob Lee Wellburn koyacağım. Rene omuzlarını kaldırarak güldü. Sana uydurma gibi gelen ama gerçek olan bir öykü anlatacağım. Sömürgelerde doğan ve beyaz ırktan olan kişilerin General Beauregard ile General Lee hakkında neler düşündüklerini öğreneceksiniz bu öyküde. Yeni Orleans'dan pek uzak olmayan bir yerde trende giderlerken General Lee'nin askerlerinden Virginyalı biri Beauregard'ın emrinde bulunan bir sömürge askeriyle tanışmış. Virginyalı durmadan Lee'den söz ediyormuş. General Lee'yi şöyle yaptı, böyle yaptı diye övüyormuş. Sömürge askeri terbiyeli bir tavır takınıp sanki unuttuğu bir şeyi anımsamak ister gibi alnını kırıştırmış ve birden "General Lee mi dediniz? Ha evet, şimdi anımsadım. Bizim General Beauregard ondan övücü sözlerle bahsederdi" demiş. Bunları dinleyen Scarlett herkesle birlikte güldü ama bu öyküde gülünç bir taraf göremiyordu. Bu arada öyküdeki sömürge askerinin de Charleston ve Savannah halkı kadar kendini beğenmişin biri olduğunu anladı. Gerçekte ise Scarlett de Ashley'nin oğluna o generalin adının verilmesini uygun bulmuştu. Şef Levy'nin yönetiminde orkestra İhtiyar Dan Tucker adlı şarkıyı çalmaya başladığı sırada Tammy Scarlett'e döndü. "Scarlett, dans etmek ister misiniz?" dedi. "Gerçi ben sizi dansa davet edemem ama Hugh ve Rene ile dans edebilirsiniz." Scarlett yüzüne biraz hüzünlü bir ifade vererek, "Hayır, sizlere teşekkür ederim. Hala annemin yasını tutuyorum. İsterlerse başkalarıyla dans edebilirler." diye cevap verdi. Bu üç erkek onun yanından uzaklaşırken Scarlett gözleriyle kalabalığın içinde Frank Kennedy'yi aradı. Onu Mrs. Elsing'in yanında gördü ve gelmesi için işaret etti. Frank yanına gelince, "Bana içecek bir şey getiriniz, şurada sizinle biraz konuşmak istiyorum" diyerek ona tenha bir yer gösterdi. Frank istenilen içeceği getirmeye Scarlett de pencerenin yanına gitti. Bir koltuğa oturdu ve çamur lekelerinin görünmemesi için eteklerini topladı. Müzik ve kalabalık ona sabahki bozgunu unutturuyordu. Red'in davranışlarını, yaptığı hareketleri yarın düşünecekti. Yarın düşünecekleri arasında Frank'in ürkek kalbini etkileyip etkileyememesi de vardı. Scarlett bu gece yaşamak, eğlenmek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Her yerinden canlılık fışkırıyor, kalbinde bir ferahlık hissediyordu. Düşünme yetisine güç veriyor, onu tekrar hayata bağlıyor ve gözlerindeki ışıltıları parlatıyordu. Salona göz gezdirdi, dans edenleri izledi. Savaş öncesi Atlanta'ya ilk geldiği zaman bu salonun ne kadar büyük olduğunu anımsadı. O günlerde sert ağaç döşeme ayna gibi parlıyordu. Salonun ortasındaki avizeden çevreye değişik renkler yayılıyordu. Duvarlardaki soylu ve zarif görünümlü portrelerde davetlilere gülümsüyordu sanki. Sedirler, ayakta durmaktan ya da dans etmekten yorgun düşenleri dinlenmeye çağırıyordu. Scarlett, savaşın ilk yıllarında güzel bir subayın yanında şu sedire oturmuş, orkestranın çaldığı coşkun parçaların eşliğinde dans eden çiftleri izlemişti. Dans edenlerin ayaklarından çıkan uyumlu sesler, müzikle birlikte onun kulağına çok hoş gelmişti. Bu gece ise avize çevreye rengarenk ışıklar saçmıyordu. Salon büyük bir yağ lambası ve birkaç mumla aydınlatılıyordu. En güçlü ışık, şöminede güldür güldür yanan odunların alevinden geliyordu. Tabloların duvarda izleri kalmıştı. Sedirleri de götürülmüştü. Scarlett şimdi ayakları kırık bir divanda oturuyordu. Düşüncelere dalan genç kadının canı dans etmek istiyordu. Ama şimdilik bundan vazgeçmesi gerekliydi. Çünkü bu tenha yerde Frankie istediği gibi yönlendirecekti. Levin'in yönettiği orkestradan salona yayılan müzik giderek coşuyordu. Scarlett, bango çalmaya başlayan ihtiyar Levi gibi ayaklarıyla tempo tutuyordu. Çiftler iki sıra halinde dans ediyorlardı. Bu iki sıra müziğin eşliğinde birbirine yaklaşıyor, geriliyor, sonra bir kasırga gibi dönüp kanat biçimini alıyorlardı. Yıllar önce ihtiyar Dan Tucker sarhoştu. Levi işaret veriyor. Hanımları zıplatın. O savaşta can verdi. İhtiyar şef yine işaret veriyor. Hanımlar zıplayın. Tarada geçen kasvet ve korku dolu yorucu günlerden sonra biraz müzik dinlemek ve dans edenlerin ayak seslerini duymak ne büyük ne doyumsuz bir zevkti. Ortalık ölgün bir ışıkla aydınlatılsa da tanıdık yüzler görmek, onlarla selamlaşmak, şakalaşmak, sohbet etmek ne kadar güzeldi. O eski günler, o parıltılı, gösterişli günler tekrar canlanıyordu sanki. Salona yansıyan müzik, salondan yükselen uyumlu sesler o kadar güzeldi ki, insan dansa katılamayan gençlerin yüzlerindeki hüzünü, yamalı elbiseleri ve topukları aşılmış ayakkabıları görmemek için gözlerini kapayınca hiçbir şeyin değişmediğini sanırdı. Ama eski görkemli eğlencelere tanık olan bir kimse, şimdi yemek odasındaki masanın çevresine sıkışmış olan ihtiyar adamları ya da duvarın dibine sıralanıp yelpazelenme adetini bu kış gününde de sürdüren ihtiyar kadınları görünce ürperiyordu. Şimdi bu salonda bulunanların hepsi de 5 yıl önceki kişiler değil miydi? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır oluyordu. Neden bu böyleydi? Bunların hepsi 5 yaş ihtiyarladıkları için mi? Hayır, buna yalnız zaman neden olmamıştı. Onlar için çok önemli olan bir unsur yok olup gitmişti. 5 yıl önce onlar, gelişmelerini sağlayan ve her çeşit kaygı ve kuşkudan arınmış olan bir güven havası içinde yaşıyorlardı. Artık bu hava yoktu ve bu hava ile birlikte yaşama istekleri de mahvolmuştu. Scarlett de değiştiğini fark ediyordu ama ondaki değişiklik başka bir yönde olmuştu. Bu durum genç kadının çok garibine gidiyordu. Oturduğu yerden onları izliyor ve kendisini bu kişilerin arasında yabancı gibi hissediyordu. Sanki başka bir dünyadan gelmiş ve onların dilini bilmeyen bir insandı. İşte o zaman şu gerçeği fark etti. Ashley'nin yanında da buna benzer bir duyguya kapılıyordu. Kendisinin Ashley ve onun benzerlerinin oluşturdukları bir ortamın dışında bırakıldığını sanıyordu. Eski ahbaplarının davranışları ve yüz ifadeleri değişmemişti. Ama Scarlett, onlardaki bu durumun tamamen geçmişle dolu olmalarından ileri geldiğini sanıyordu. Oysa onlar saf ırktan geliyorlardı ve ölene kadar da soylu ve kibar hallerini koruyacaklardı. Ama ne var ki mezarlarına anlatılması mümkün olmayan acıları götüreceklerdi. Bozgunun bitkinleştirdiği bu alçak gönüllü insanlar cömert bir milleti temsil ediyorlardı. Bu yüzden onlar yenilgiyi asla kabul etmeyeceklerdi. Burunları sürtülmüştü. Buna rağmen onlar başlarını kaldırabiliyorlardı. Kutsal toprakları düşman çizmeleriyle çiğneniyor, yasaları ayaklar altına alınıyor, eskiden yanlarında çalışan esirleri, şimdi onları tehdit eden birer düşman oluyorlardı. Hem de bunlar kadınlara hakaret ediyorlardı. Dünyalarını oluşturan her şey değişmişti. Yalnız gelenekleri kalmıştı ve onlar bunları devam ettirmeye çalışıyorlardı. Böyle yapmak zorundaydılar. Tutunacakları başka dalları yoktu. Geçmişte en çok bildikleri ve sevdikleri bir adete bağlıydılar halen. Kibarlık, içten davranma, ilgisiz kalış ve özellikle erkeklerin kadınları korumaları. Yetiştikleri çevrenin gereği olarak erkekler kadınlara karşı çok nazik davranıyorlar ve onları beklenmedik olaylar sırasında canla başla koruyorlardı. Scarlett ise bu tutumlarını çok saçma buluyordu. Çünkü her kadın bu son 5 yıl içinde sayısız felaketle karşılaşmıştı. Kadınlar yaralı askerleri tedavi etmişler, ölenlerin gözlerini bile kapatmışlardı. Savaşa, ateşe, güllelere, yıkımlara katlanmışlar, açlığa, korkuya, yağmaya göğüs germişlerdi. Yapmak zorunda kaldıkları ve uzun bir süre daha yapacakları ağır işlere rağmen kibar erkek ve kadınlar hala göze çarpıyordu. Bunlar sürgündeki kral ve kraliçelere benziyorlardı. Eski şaşalı günler tarihe karışmıştı ama bu kişiler sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşantılarını sürdürüyorlardı. Scarlett kendi kendine düşündüğü zaman bir hayli değiştiğini anlıyordu. Eğer değişmemiş olsaydı Atlanta'dan kaçtığı günden beri yaptıklarını yapamaz ve umutsuzca uygulamaya çalıştığı planını tasarlayamazdı. Ama onların geçirdiği değişim ile kendisinin geçirdiği değişim arasında çok büyük farklılıklar vardı. Ne yazık ki bu farklılıkların neler olduğunu şimdilik kestiremiyordu. Belki de bu farklar ölüm tehlikesi altında öteki insanların yapamayacakları şeyi yapma cesaretini göstermesi ve onların tüm umutlarını yitirdikleri halde her şeyi neşeyle karşılamaları ve her şeye gözlerini kapamalarıydı. Gerçekleri açık ve seçik görmemesine asla imkan yoktu. Onu bekleyen hayat o kadar acımasızdı ki gerçeklere pembe gözlükle bakmaya cesaret edemezdi. Baksa bile hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyordu. Scarlett arkadaşlarına hayret ediyordu. Onlar da tüm olayları görüyor ya da kendileri olayları yaşıyor ama bunlardan bir ders almıyorlardı. Scarlett dans eden ateşli çiftleri izledi ve olayların onlarda da aynı etkiyi yapıp yapmadığını öğrenmeye çalıştı. Bir sevgilinin ölümüyle, aç çocuklarla, bir işe yaramayan kocayla, düşmanın çiğnediği yuvalarla, parçalanan mal mülkle karşılaşan bu kadın ve erkeklerin tepkileri ne olurdu acaba? Onlar da aynı adaletsiz yasalara boyun eğdirilmişlerdi. Aynı feleğin sillesini yemişlerdi. Hayat Scarlett için hep aynıydı ve gizli bir yanı yoktu. Onların da kayıpları aynıydı, kendisinin kayıpları da. Çektikleri yoksulluk da onlarınkinden farksızdı. Çözümlemeleri gereken sorunları da. Buna rağmen olaylar onlarda aynı tepkiyi uyandırmamıştı. Karşısında gördükleri yüz değil, hiçbir elin indirmeyi başaramayacağı birer maskeydi. Bu insanlar içinde yaşanılan durumdan olumsuz olarak etkilenmelerine rağmen nasıl oluyor da yine neşeli görünebiliyorlardı? Bunu özellikle mi yapıyorlardı acaba? Eğer böyleyse bu davranışları Scarlett'i büsbütün çileden çıkarırdı. Scarlett onlara bağlı olamazdı. Böyle kayıtsız bir davranışla bütün bir dünyanın yıkılışına tahammül gösteremezdi. O bir sürü avcının kovaladığı, bir sürü köpeğin peşine düştüğü ve gizlenmek için bir delik arayan bir tilkiye benziyordu. Bu düşünceleri onun bencil duygularını harekete geçirdi ve birden karşısındaki bu insanlardan kendine benzemedikleri için nefret etmeye başladı. Scarlett onlara benzeyemediği gibi onları taklit de edemeyeceğini düşünüyordu. Başlarına gelen felaketten gurur duyar gibi gülümseyen, bu kendini beğenmiş insanlardan ne kadar nefret ediyordu. Kadınların sırtlarına giyecekleri yamasız bir tek elbiseleri bile yoktu. Ama bu onlar için önemli değildi. Eski soylu ve hanımefendice davranışlarını koruyabilmişlerdi ya, bu onlara yetiyordu. Eskiden zengin bir evin kızı olmasına rağmen Scarlett, kendini hiçbir zaman bir hanımefendi gibi hissetmemişti. Elleri tarlanın sert toprağına değdikten sonra olmayan hanımefendiliğe de veda ettiğini, buna ancak sofrasında tekrar gümüş takımlara, ahırında yüzlerce ata ve tarlalarında beyazların yerine zencilerin çalıştığını gördüğü zaman kavuşacağını biliyordu. Onlar yokluk çekmelerine rağmen kendilerini hala hanımefendi sanıyorlar. Ben ise asla böyle düşünmüyorum diye düşündü. Zavallı aptallar, parasız hanımefendilik taslamanın imkansız olduğunu bilmiyorlar. Ah işte aramızdaki fark. Scarlett böyle düşünmesine rağmen yine de onların gülünç hareketlerini akla yatkın buldu. Annesi de bu konuda ona hak verirdi kuşkusuz. Bu kadınların duygularına ortak olmayı çok istedi ama buna imkan yoktu. O da bu insanlar gibi yoksulluğun bir kadının hanımefendiliğine asla zarar vermeyeceğini düşünmek istiyordu. Ama şimdilik bu düşünceyi benimseyemiyordu. Kendini bildi bileli, Yankilerin soyluluktan çok servete değer verdiklerini, bu nedenle de onlardan tiksinerek söz edildiğini işitmişti. Ama bu konuda Yankilere hak veriyordu. Evet, ona göre bir hanımefendi olabilmek için kesinlikle para gerekirdi. Ellen kızının bu görüşte olduğunu işitseydi hemen bayılırdı. Yokluğunun en acı anlarında bile annesi bir utanç duymamıştı. Utanç, evet, Scarlett'in de hissettiği aynı duyguydu. Ama o fakirlikten, yokluk içinde yaşamaktan, zencilere ait olan işleri yapmaktan utanıyordu. Öfkelendi ve bu insanları umursamadığını göstermek istercesine omuzlarını sert bir hareketle silkti. Belki onların da Scarlett'e karşı ileri sürebilecekleri düşünceleri, gösterebilecekleri nedenleri vardı. Ama zavallı aptalcıklar gözlerini geleceğe çevirmemişlerdi. Gelecek kaygısı duyarak yitirilen şeyleri yerine koymaya çalışanlar sanki onlar değildi. Bundan sonra bir panayırdaki kargaşayı andıracak olan hayatla mücadele etmek istemiyorlardı. Günümüzde durum çok kötüydü. İnsanlar başarılı olabilmek ve ayakta kalabilmek için sürekli mücadele etmek zorundaydılar. Görgüleri, alışkanlıkları onların amacı yalnızca para kazanmak olan bir hayata atılmalarını önlüyordu. Onlar para kazanmaktan ya da yalnızca paradan söz etmeyi bayağılığın son noktası sayıyorlardı. Yine de bu kuralın dışında kalanlar vardı. Mrs. Merriweather, damadı Rene'nin bir arabayla satmaya götürdüğü poğaçaları yapıyordu. Hugh Elsing, odun kesip satıyordu. Tammy müteahhit olmuştu. Frank de açık gözlülük ederek bir mağaza açmıştı. Ama ötekileri, yani halkın büyük bölümü ne yapmıştı? Çiftçiler ellerinde kalan bir iki karış toprağı sürüyorlar, avukat ve doktorlar sinek avlıyorlardı. Bir de hazır yiyiciler vardı ki, bunlar ne yapacaktı acaba? Scarlett'e gelince, onun hayatı boyunca yoksulluk çekmeye hiç niyeti yoktu. Hatta o, içine düştüğü yoksulluk dönemini el verdiğince kısaltmayı tasarlıyordu. Armut piş ağzıma düş örneğinde olduğu gibi oturup Allah'tan bir mucize beklemek yanlısı değildi. Bu kargaşanın tam ortasına atılıp para toplamaya çalışacaktı. Babası onun için canlı bir örnekti. Gerald meteliksiz olarak İrlanda'dan oraya gelmiş ve tarladaki görkemli eve sahip olmuştu. Babasının yaptığını kızı niye yapmasındı?